Ayrım 16.
Genevieve, hayal kırıklığını saklamaya çalışmadan kocasının yanına oturdu. Johan, neden böyle şeyler düşünüyorsun? Burada benim tanıdıklarım ve sürekli bir gündelik işim var. Çamaşır yıkamayı mı kastediyorsun diye acıyla gülümsedi kocası. Böyle bile olsa sonuçta bir işim var. Bu işim sayesinde oğlumuz okumuş bir adam olacak. Bakalım yabancı yerlerde bir çamaşırcının ve bir terzinin oğlunu kabul edecekler mi? Şimdi sen de şöyle veya böyle bir şeyler kazanıyorsun. Kalkmış çingeneler gibi yine dünyayı dolaşmayı düşünüyoruz. Çingeneler mi? Hayır, onların hiç olmazsa bir atları ve arabaları var. Bizimse sadece bir leğen, kırık kerevet, masa, 3 sandalye, biraz yırtık pırtık eşya ve bir de tenceremiz var. Genevieve iştenlikle ailenin bütün varlığını saydı. Ama Stok ısrar ediyor, küçük Johan da annesini yabancı yerlere taşınmaktan korkmaması için ikna etmeye çalışıyordu. Neden bu kadar endişeleniyorsun Genevieve diye hayretle sordu Stok. İşçi patrona göre büyük bir avantaja sahip. Hiçbir şeyi yok ve bu yüzden seyyar olabilir. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Genevieve elini savurdu ve kabul etti. Gerçekten bundan da kötüsü olamaz ya. Baharın ilk günlerinde Stok ve ailesi yolcu arabasıyla Brüksel'e gitmek üzere yola çıktı. Arabacı boynuzla hareket ettiğini belirten bir ses çıkardı, küçük kapıları kapattı ve atlar düzgün yolun üzerinde sınıra doğru koşmaya başladı. Stok pencereden bakmaktan bıkınca kabı kararmış dar bir kitapçık çıkardı, oğluyla karısına okumaya başladı. Daha 8. yüzyıldaki tarih kitaplarında Bruxelles adında küçük bir kasabadan söz edilir. Kasaba, 1. Otto'nun kız kardeşi Herberga'nın drahoması olarak kocası Hiselbert Lotaringski'ye verilmiş. 1251 yılından 1259 yılına kadar yönetimde kalan 1. Johann döneminden başlayarak Bruxelles, yavaş yavaş bir başkente dönüşmeye başlamış ve Louvain şehri önemini kaybetmiş. Önceliklerini particilere veya prenslere karşı hırsla savunan vatandaşların birçok silahlı çatışmasından, kanlı savaşlardan sonra 1355 yılında Brüksel, Dük Cesur Philip'in karısı Prenses Flandre'ın olmuş. 1430 yılında Burgonya Hanedanı'ndan Dük Philip, başkenti Brüksel olan Brabant topraklarının yönetimini ele almış. Onun torunu Marie'nin döneminde ise şehir Habsburgların yönetimine girmiş. Bu prenslerin halka yeminlerle verdikleri sözleri çiğnemesi ayaklanmalara yol açmış. Genevieve iç çekti ve kocasının sözünü kesti. Nereye baksan hep aynı şeyleri görüyorsun. Halka zulmediyorlar ve o da dayanamayıp ayaklanacak. Onu tavuk gibi kesecekler ve her şey yeniden aynı şekilde başlayacak. Johan okumaya devam etti. 5. Karl Brüksel'i Niderland'ın başkenti yapmış. Şehir saray hayatının cafcafıyla dolup taşmış. 5. Karl'ın oğlu 2. Felipe'nin döneminde Brüksel, Niderland devriminin sahnesi olmuş. Baba, hiç yoksulların olmadığı bir dönem olmuş mu diye sordu küçük Johan. Hayır şekerim diye gülümsedi Stok. Hatırladığım kadarıyla böyle bir dönem olmamış ama olacak. Devam et diye rica etti Genevieve ve Stok bıraktığı yerden okumaya devam etti. Bu kana susamış despot 2. Felipe'nin tiranlığı korkunçmuş. Masum insanların dinsel sapkınlıkla suçlanarak meydanlarda yakılan ateşlere atıldığı bir engizisyon yerleştirmiş ülkeye. 1566 yılı başında Niderland'da Orta Halli Asılzadeler Birliği kurulmuş. Bu insanlar din özgürlüğünü İspanya hükümetinin saldırılarına karşı savunmaya ant içmişler. İspanyol yönetici Margarita Parmska'nın gözünde itibar kazanan, tanınmış ve zengin Niderlandlılardan biri Barlemon, birliğin üyelerine Gezi adını vermiş. Bu halkla birlikte ayaklananları incitmemiş, bilakis kaynaştırmış. Geziler dilencilik yapan rahipler gibi kül rengi elbiseler giymeye başlamışlar ve göğüslerine garip bir rozet takıyorlarmış. üzerinde iki uzatılmış el ve torba olan gezi feningi. Sonra İspanyol zulmüne karşı ayaklanan halkın başına geçmişler. Acımasız Dük Alba, ayaklanmayı bastırmak ve önderleri öldürmek için Niderland'a gönderilmiş. Ama isyancılarla başa çıkmak için gösterdiği tüm çabalar boşa gitmiş. Deniz gezileri İspanya filosuna ve kıyıya yerleşmiş olan ıslah edici birliklere saldırmışlar. Geziler 1572 yılında Brill şehrini ele geçirmişler ve yavaş yavaş Niderland'ın bütün kuzey sahilini İspanyol istilacılarından kurtarmışlar. Dük Alba'nın zulmünden ve Niderland'ın ayrıcalıklarını acımasızca yok etmeye çalışan Engizisyon'dan en fazla yarayı Brüksel almış. Engizisyon'un ateşlerinde ve işkence odalarında binlerce insan katledilmiş. Niderland'da süren uzun savaşlar sırasında Brüksel, kah Niderlandlıların kah İspanyolların destek noktası olmuş. Şehir cesurca bağımsızlığını savunmuş. Ta ki kahraman ve adil Prens Oranski'nin öldürülmesinden sonra 1585 yılında Alexander Farnese, Parmska'ya teslim olmak zorunda kalana kadar. Katolik ruhaniler acımasız önlemlere rağmen Brüksel'e yerleşen Protestanlığı köklerini kazımak için her tür çabayı göstermişler. Şehir İspanya'nın Fransız Kralı 4. Louis ile ve Avusturya'nın 5. Ludwig ile yaptığı savaşlar sırasında büyük hasarlara uğramış. Bu da ne böyle? Kim kiminle savaşırsa savaşsın, olan hep Brüksel oluyor diye hayret etti Genevieve. Bir ülke bağımsızlığını kaybedince öyle olur. Üstelik şehrin konumu öyle önemli ki boş vermek mümkün değil diye cevap verdi Johann ve yine okumaya koyuldu. Daha sonra tahta Avusturya İmparatoru 2. Joseph çıkmış ve 1789 yılında Brabant Devrimi adıyla anılan acı sınamalar dönemi başlamış. Ancak kısa süren bir bağımsızlık döneminden sonra 1790 yılında Avusturya hakimiyeti tekrar kurulunca Julius Caesar döneminde Romalıların dediği gibi Belçikalıların ülkesi Jemap çatışmasının sonunda Fransızların eline geçmiş. Ama 1793 yılının Mart'ında Avusturyalıların Anne Ervin'deki zaferinden sonra Fransızlar şehri terk etmek zorunda kalmışlar. Avusturya İmparatoru 2. Franz bizzat kendisi törensel bir şekilde Brabant Anayasası'na bağlı kalacağına yemin etmiş ama birkaç ay sonra Jourdan'ın Fleurus'te kazandığı zafer Fransızları Brüksel'e getirmiş. Şehir bundan böyle Dil eyaletinin başkenti konumuna indirgenmiş. Hiçbir şey ona eski parıltısını tekrar kazandıramamış. 1814 yılında Napolyon tahttan indirildikten sonra Brüksel ve bütün Belçika o dönemde kurulan Niderland Krallığı'na dahil edilmiş. Brüksel, La Haye şehriyle dönüşümlü olarak başkent ve kraliyet sarayının ikamet yeri olmuş. Stock kitabı kapatıp sepete koydu. Sonra ne olmuş diye ilgiyle sordu küçük Johann. Daha sonra 1830 yılının Temmuz ayında Brüksel'i devrim alevleri sarmış. Ülkenin her köşesinde halkın kanı dökülmüş. 4 gün boyunca ayaklanan halkla kraliyet askerleri arasında sokak çatışmaları olmuş. İsyancılar kazanmış ve Brüksel bağımsız Belçika Krallığı'nın başkenti olmuş. Ertesi sabah pazar günü şafak sökerken Stock, karısı ve oğlu şehir surlarını geçtikten hemen sonra yol üstündeki bir meyhanenin yanında yolcu arabasından indiler. Tanıdık bir Alman zanaatkar onları aşağı şehirde Schelde kanalının yanındaki evinde misafir etti. Küçük Johann yolculuk sırasında hiç mi hiç yorulmamıştı ve annesiyle babası konuksever hemşerilerinin evinde dinlenirken o basık tavanlı derli toplu küçük evden çıkarak ovaya doğru yürüdü. Şehrin kenar mahallelerinde hava temiz ve berraktı. Johann birkaç kola ayrılan ve kanalın yakınlarında şehri ikiye bölen Sen Nehri'ni gördü. Kafalarında kocaman şapkalar taşıyan kadınlar kıyıda çamaşır yıkıyor, uzaklarda bir otlakta çobanlar hayvan güdüyordu. Birkaç atlı tırıs halinde çocuğun yanından geçti. Sakın gözden kaybolma tembihini unutan Johan, yağmuru yumru, dar ve temiz sokaklardan yukarı doğru yürümeye başladı. Yürüdükçe insanlar çoğalıyordu. Aşağı şehirdeki insanlar Johan'a yabancı olan Felemenkçe konuşuyordu. Bu pazar sabahında da ciddi koyu renk elbiseler giymiş müminler, ellerinde İncil'lerle kilisedeki ayine yetişmek için acele ediyordu. Çocuk yukarı çıktıkça etrafındaki sokaklar daha güzel ve geniş, evler daha görkemli oluyordu. Kulağına Fransızca konuşmalar çalındı. Bakıcıları, eğitmenleri veya dadılarıyla birlikte gezinen süslü püslü çocukların oynadığı bir parka girdi. Çocukların hepsi Johan'a hayretle baktı. Basit, temiz elbiseleri, tahta pabuçları ve savrulan saçlarıyla Johan gerçekten de bu muhteşem parkta bir tuhaf duruyordu. Biraz gezindikten sonra parktan çıktı ve kendisini Mazlumlar Meydanı'nda buldu. Burada 1830 yılında özgürlük için verilen kavgada düşenlerin anısına yapılan şehitlik vardı. Johan, parktan gizlice kopardığı küçük bir leylak dalını kahramanların anıtına koydu. "Oo," dedi pelerinli bir bay, küçük çocuğun anıta derin bir saygıyla baktığını fark edince. "Çiçek getirdiğin bu insanlar hakkında ne biliyorsun?" "Onlar iyi insanlarmış. Hollanda kraliyet askerlerinden korkmamışlar ve halkın daha iyi yaşayabilmesi için 4 gün savaşmışlar," dedi Johan ve utangaç bir gülümsemeyle ekledi. "Büyüyünce ben de halk için, yoksulların olmaması için, dünyadaki herkesin zengin olması için mücadele edeceğim." "Anladığım kadarıyla sen zeki bir çocuksun. Nerede yaşıyorsun?" Johan ne söyleyeceğini bilemedi. Ancak şimdi anne ve babasını dinlemeyerek uzaklara geldiğini, eve nasıl döneceğini bilmediğini anımsadı. Solgun ve yorgun yüzlü pelerinli adam çocuğun tereddütünü ve şaşkınlığını fark etti. "Evsiz misin? Adın ne?" "Evsiz değilim. Biz Paris'ten henüz bu sabah geldik ve babamın bir arkadaşına yerleştik. Adım Johann Stock." "Sen terzinin oğlusun. Baban topallıyor değil mi?" "Babam benim yaşımdayken topallamıyormuş," diye cevap verdi Johan. Birkaç dakika sonra Ferdinand Freiligrat, küçük Johan'la birlikte Brüksel sokaklarında yürüyor ve onunla eski bir dost gibi canlı bir şekilde konuşuyordu. Valilik meydanında çocuğu küçük bir kafeye götürdü ve bir bardak kahve ve sıcak sosis ısmarladı. "Evlat, sen herhalde iyice acıkmışsın," dedi şair, küçük Parislinin kıskanılacak bir iştahla yiyişini zevkle izlerken. "Ya siz kimsiniz?" diye sordu Johan, bisküvilerle dolu tabağı özenle temizlerken. "Adım Freiligrat." Şairin genellikle sönük olan gözleri şimdi iyi niyetli bir gülümsemeyle alevlendi. Johan düşündü. "Ne iş yapıyorsunuz?" "Şiir yazıyorum." Johan sevindi. "Biliyorum. Sonra da onları şarkı gibi söylüyorlar," diye söze girdi, kendinden memnun bir şekilde ve "Siz bu şarkıyı biliyor musunuz?" diyerek kısık bir sesle söylemeye başladı. "Çalıyor dünya üzerinde borular, özgürlük. Kalkıyor dünya savaşa. Dalgalanıyor kutsal savaşın bayrağı. Geliyor halklar sayısızca." "Bravo!" diye bağırdı Freiligrat. "Çartistlerin marşını sana Fransızcaya kim çevirdi?" "Babam bu marşı söylüyor, annemse Marseyez'i daha çok seviyor," dedi Johan kendini beğenmiş bir tavırla. Kafeden çıktılar. Çocuk gotik tarzda yapılmış göklere doğru uzanan kulesinde kanat açmış baş melek Mikail figürünün bulunduğu olağanüstü binaya baktı. Freiligrat ona bu belediye binasının 15. yüzyılda İspanya hakimiyeti döneminde inşa edildiğini ve kulenin yüksekliğinin birkaç yüz fut olduğunu anlattı. Johan çok beğendiği bu yabancı şehirde biraz daha dolaşmak istiyordu ama şair hiçbir itirazı kabul etmedi. Freiligrat oğullarını kaybetmiş anne babanın endişelenmiş olabileceğini tahmin etmişti. Bir fayton çağırdı ve Johan'ı tanıdık bir Alman'ın yanına götürdü. Alman, Johann Stock'un kimin evine yerleştiğini öğrenmelerine yardımcı olacaktı. Yolda çocuk şairden kendisine şiir okumasını rica etti. "Şiirlerin nasıl yapıldığını anlamak istiyorum," diyordu Johann ciddiyetle. Ferdinand Cumhuriyet için yazdığı şiirleri çocuğa okudu. Cumhuriyet, cumhuriyet, o amansız yüce bir çatışmaydı. Biz yendik kısa sürede. Cumhuriyeti kurduk süngüyle, 3 gün ve çatışma bitti. Cumhuriyet, cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet. Cumhuriyet, cumhuriyet. Peşimizden yetişti acele haber, cumhuriyet kazanılmış. Sayemizde tarih bugün söylüyor cesur mısralarını. Cumhuriyet, cumhuriyet, yaşasın cumhuriyet. Freiligrath ancak akşam üzeri küçük Johann'ı bir hayli endişelenmiş anne ve babasına teslim edebildi. Birkaç gün sonra Stock, Yeşil Hiyaban'da modacı bir terzinin atölyesinde işe başladı. Küçük Johann'ı birkaç hayırsever dindarın yoksul çocuklar için kurduğu okula yerleştirmeyi başardılar. Genevieve bundan böyle ağır günlük işten kurtulmuştu. İkinci çocuğunu bekliyordu. Wilhelm Whiteling, Stock'tan kısa bir süre önce Londra'dan Brüksel'e gelmişti. İngiltere'de kaldığı süre onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Adiller Birliği'nin Karl Schaper, Joseph Moll ve Heinrich Bauer gibi önderleri onu dostça karşılamış ama kısa bir süre sonra bu yeni yetme kahinden uzaklaşmışlardı. Eski terzi Wilhelm Whiteling kendisinin bir kahin olduğuna inanıyordu. İngiltere'de Chartist hareket dalga dalga yayılıp yükselirken, emekçiler bütün baskılara rağmen günlük çalışma süresinin 10 saate düşürülmesi, emeğe daha iyi bir ücret ödenmesi ve cezaevlerine kapatılan önderlerinin serbest bırakılması için grevler yapıp toplantılar düzenlerken, Whiteling, Alman mültecileri arasında güzel konuşmalar yapıyor ve bütün dünyada konuşulabilecek ortak bir dil yaratmayı öneriyordu. Ona göre böyle ortak bir dili olmadan işçi sınıfının birleşmesi mümkün değildi. İşçiler için ortak bir dil mi, bu önemli mi diye soruyorlardı hayretle veya can sıkıntısıyla. Hangi dili konuşursa konuşsun, proletarya her yerde aynı sömürü, açlık ve ağır çalışma koşullarıyla yüz yüze. Whiteling aynı zamanda ilk doğduğu haliyle Hristiyanlığın, gerçek komünizmin ta kendisi olduğunu ispatlamaya çalışıyordu ısrarla. Ve o bunlarla uğraşırken İngiltere'nin dört bir yanında işçiler parlamentoya gönderilmek üzere hazırladıkları toplu dilekçeler için imza topluyorlardı. Toplanan imza sayısı 1 milyonu geçmişti. Whiteling ile Londra Aydın Teşkilatı'nın diğer önderleri arasındaki teorik ayrılıklar gittikçe derinleşiyordu. Whiteling, kırgın dahiyi oynayarak düne kadar fikirdaş olduğu insanlardan uzaklaşmış, işçi sınıfından ve onun mücadelesinden günden güne kopmuştu. Belçika başkentine yeni kitabı insanlığın gerçek yüzünü bitirmiş olarak geldi. Bu kitapta bir kâhinin ses tonuyla komünizmden Hristiyanlığa geçişi vaaz ediyordu. Bundan habersiz olan Marx, Wilhelm Whiteling'i değer verdiği bir dostu gibi karşıladı. Whiteling'in muhabirlik yeteneğine değer veren Marx ve Engels, daha 1845 baharında Londra'da komünist bir dergi yayınlamayı önermişlerdi. Ama o öneriyi reddetmişti. Bu dönemde Brüksel'e şöyle yazdı. Değerli dostlar, faaliyet halindeki komünistler arasında fikir birliği yok. Bu özellikle fedakarlık gerektiren ve herkesin davaya karşı duyduğu sorumluluk ve azim ölçüsünde daha az veya daha çok şey yapmasının şart olduğu durumlarda kendini gösteriyor. Ama ben düşüncemi yarıda kesmek zorundayım. Kısacası iş öyle ki burada bir dergi çıkarmayı zor görüyorum. Daha doğrusu onun redaksiyonuyla herhangi bir ilgim olsun istemiyorum. Eğer aynı içerikte böyle bir mektubu bana bir ay önce göndermiş olsaydınız, o zaman büyük bir zevkle bu planın gerçekleşmesi için elimden gelen her şeyi yapardım. Ama şimdi artık benim için çok geç. Ben daima sonuna kadar sabrederim ama şurama kadar geldiğinde de hemen kararımı veririm. Şimdi de böyle oldu. İşte artık her tür yazarlığı bırakalı bir hafta oldu. Çok tutulan bir malın üretimine soyundum. Kalan paramı makine ısmarlamak ve numune hazırlamak için harcadım. Bu akşam yine paraya ihtiyacım olacak ve ben nereden bulacağımı bilmiyorum. ancak yarın 2 pound alabilirim. Bu tür bir derginin redaksiyonu daima nankör bir iş olmuştur. Her ihtimale karşı ben bu işi ancak sizin teklifiniz doğrultusunda yaparım. Kastettiğimse her yazının yazarının imzasıyla yayınlanması. Ama böyle bir durumda da birçok insan yazı getirir ve aralarından seçme yapmak zorunda kalırız. Bu durumda da insan ancak düşman kazanır. Üstüne üstlük bir de bakmışsın ki başka insanların kafalarını zenginleştirmek ya da daraltmak üzere benim kafamdan da nelerin akması gerektiği konusunda tavsiye toplantıları yapmaya ve oy çokluğu sağlayarak kararlar almaya başlamışlar. Sözün kısası bu işte Junge Generasyon ve Hülferuf'u yayınlarken sahip olduğum o özgürlükten yoksun olacağım. Bundan dolayı temsilcilere red cevabı verdim. Whiteling Brüksel'e geldikten sonra Marx'ı sıkça ziyaret etti. Karl ufak tefek kırgınlıkların, onun kendine duyduğu sevginin aldığı yaranın ve kendini beğenmişliğinin bu politik eylemciyi tamamen değiştirdiğini çok geçmeden anladı. Bir akşam Johann Stock Marx'a gitti. Kapıyı Lenschen açtı ve onu içtenlikle selamlayarak Karl'ın çalışma odasına götürdü. Oda dumanlı ve gürültülüydü. Stock orada bulunanlardan Marx dışında kimseyi tanımıyordu. Stock'a çok genç gelen Engels sanki 40 yıllık dostuymuş gibi terziyle çok sıcak ve içten tokalaştı. Odadaki konuklar arasından sempatik yüzlü biri ismini söyledi. Westphalen. Kayınbiraderim ve çocukluk arkadaşım diye açıkladı Karl, Johanna ve diğerlerini de tanıttı. Bu Joseph Weidemeyer, tüm Westfalyalılar gibi hırslı ve sözüne sadık. İşte tanışın, bu soğuk ve karanlık Rusya'dan Bay Anenkov. Bu da ünlü Whiteling'in ta kendisi. Johann karşısında uzun boylu, pardösüsü düzgün vücudunu saran yakışıklı bir sarışın gördü. Ayağındaki dar ayakkabılar parlıyordu. Bu gerçekten işçi mi diye kuşkuyla geçirdiği içinden Stock. Öylesine çok beğendiği Uyum ve Özgürlüğün Güvencesi kitabının yazarı Whiteling'i kaba bir şekilde süzerken. Düzgün kesilmiş sakalı, pomatlanmış saçları ve kendini beğenmiş havasıyla Whiteling, zengin bir mağaza sahibini andırıyordu. Ama Stock'un dikkatli gözleri, onun çatık kaşlarının altındaki huzursuz bakışlarını, ince, belirgin, titrek dudaklarındaki gerilimi yakaladı. Stock karşısında bir şeylere kızmış, zayıf karakterli, moral durumu çabucak değişebilen bir insan durduğunu anladı. Hayır, barikatta yanımda böyle birisinin olmasını istemezdim diye geçirdi tekrar içinden Johann. Bir süredir yeni birileriyle tanışırken, eğer ateş altında olsaydı bu insana güvenip güvenemeyeceğini soruyordu mutlaka kendi kendine. Herkes yeşil örtülü küçük masanın etrafına oturdu. Pavel Anenkov, kısa bir süre önce Grigori Mihailovic Tolstoy'un tavsiye mektubuyla Karl Marx'a gelmişti. Karl Marx'ı Paris'ten tanıyan toprak ağası Anenkov hakkında şöyle yazıyordu. Sevgili dostum, size Bay Anenkov'u tavsiye ediyorum. Bu adamı her yönden beğeneceğinizi umarım. Onu sevmeniz için görmeniz yeterli.